Ayırım 20, sayfa 245. Katil gözlerini araladığında bulunduğu yeri ve yatağı yadırgadı. Burası annesinin yatak odasıydı. Tüm perdeler çekili olduğu için oda hemen hemen kapkaranlıktı. Ona rağmen yatağın önündeki sallanan hezeran koltukta annesinin oturup feri kaçmış gözleriyle kendisine baktığını görünce korkuyla geriledi. Dün gece başına gelenleri hatırladı. Kolundaki acı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Doğrulmak istedi ama yüzünün derisi buruş buruş olmuş kadının otoriter sesiyle irkildi. Kımıldama. İki kardeş daima onun emirlerine riayet etmeye çalışmışlardı. Onun istekleri asla tartışılmazdı. Annesi kımıldamamasını söylüyorsa başka bir şey yapamazdı. Başını yeniden yumuşak yastığa bıraktı. Vücudu ateşler içinde yanıyordu. Alnında boncuk boncuk soğuk terler oluşmuştu. Buna rağmen içindeki eziklik ve endişeyle son gayretini harcayarak fısıldadı. Çok üzgünüm anne. Bu başıma gelmemeliydi. Ama dün gece bir şanssızlık yaşadım. Beklenmedik bir saldırıya uğradım. O bok torbası Şişko bana bıçağını salladı. Yaşlı kadının kaşları çatılmıştı. Dikkatli konuş, ağzını bozma. Karşında annem var. Affedersin, özür dilerim. Kabalaşmak istemedim. O kelimeler ağzımdan kaçtı. Neyse, bunu sonra tartışırız. Şimdi dinlenmeye çalış. Çok kan kaybetmişsin. Sen üzülme anne. Bilirsin iki oğlun da sağlamdır. Çabuk toparlarız. Yarın hiçbir şeyim kalmaz. Katil biraz rahatlar gibi oldu. En büyük endişesi dün geçeki başarısızlığını annesinin nasıl yorumlayacağıydı. Ama algıladığı kadarıyla annesi fazla kızgın görünmüyordu. Bu da hayra alametti. Annesinin kızgınlığı en büyük korkusuydu. Yine de kesin emin olamazdı. Ateşler içinde yandığının farkındaydı. Hatta bir an halüsinasyon görüp görmediğini düşündü. Başarısızlığa asla tahammülü olmayan annesi acaba sonunda bu denli anlayışlı mı davranacaktı? Yaralanmıştı ama görevini de yerine getirmişti. O mundar kediyi de sahipleri olan aşağılık pis karı kocayı da öldürmüştü. Daha ne yapabilirdi ki? Asıl onlardan biri hayatta kalsaydı annesi o zaman gerçekten kızardı. Bu düşüncelerle boğuşurken ateşin etkisiyle yine kendinden geçti. Gözleri kapandı. Yaşlı kadın onun derin bir uykuya daldığından emin olduktan sonra dizlerine dayadığı gümüş saplı bastonuna dayanarak sallanan koltuğundan kalktı. Büyük oğlunun artık akşama kadar uyanmayacağından emindi. Dinlenmesi gerekiyordu. Ayrıca kalkınca bir süre dikleşmeye çalıştı. Bastonuna yaslanıp hafif felçli sol ayağını sürte sürte odasından dışarıya çıktı. Koridorda ilerledi. Sonra başka bir kapının önünde durup seslendi. Vural. İçeriden güm güm ayak sesleri geldi. Kapı ardına kadar açıldı. Eşikte 1,90'ın üzerinde iri yarı sırtında pijamalarıyla bir dev belirdi. Evet anne. Çok şükür ağabeyini tehlikeye atlattı. Kendine geldi. Aptal görünümlü devin suratında şaşkın bir ifade oluştu. Sevinçli haberi güç idrak etmiş gibi neden sonra sırıttı. Bu iyi haber değil mi anne? Evet Vural, iyi haber. Ağabeyimle yine eskisi gibi avlanmaya devam edeceğiz öyleyse değil mi? Yaşlı kadın buruşuk suratını daha da korkunçlaştıran bir ifadeyle sırıttı. Güldüğü zaman göz hizasından başlayıp üst dudağına kadar inen eski bir yara izi çok belirginleşiyordu. Geri zekalı küçük oğlu annesinin gülümsemesine pek alışık olmadığından önce ürktü. Bir gaf yapıp yapmadığını düşündü. Çünkü annesi onun davranışlarına sık sık kızar, bağırırdı. Ama bu defa sorusuyla bir gaf yaptığını sanmıyordu. Çünkü annesi de verdiği haberin iyi olduğunu söylemişti. Gülmesinde bir sakınca olamazdı. İyi iyi anne diye homurdandı. Sesi sessiz evin içinde gök gürültüsü gibi yankılar yapıyordu. Yaşlı kadın dev oğluna acıyarak baktı. Sonra duygularını belli etmeyerek uzanıp yanağını okşadı. Aslında oğullarını çok severdi. Özellikle de bu geri zekalı olanını. Ama onlara olan düşkünlüğünü açığa vurmak, yüz göz olmak istemezdi. Çünkü sevgi insan iradesinin bir zaafıydı. Ve zaaf her zaman otoritenin düşmanıydı. Bunca yıldır onlara ancak üstün otoritesiyle dilediği şekilde yön vermiş, tahakkümüyle ruh ve düşüncelerini şekillendirmişti. Hadi odana gir ve dinlen dedi oğluna. Dev çıplak ayaklarının üzerinde pijamasının üstünü çekiştirdi. Annesinin ne dediğini iyi anlamak için tüm dikkatini sarf etti. Sonra başını sallayarak odasının kapısını usul usul kapattı. Yaşlı kadın ayağını sürte sürte koridorun dibindeki mutfağa doğru ilerledi. Kızı Sahir'e dönmüş olmalıydı. Mutfağın ışığı yanıyordu. İçini mutlak bir öfke kapladı. Sözünü geçiremediği tek insandı Sahire. Pis fahişi orospunun dönü diye mırıldandı içinden. Kızından nefret ederdi. Bastonun ucuyla aralık kapıyı itti. Yanılmamıştı tabii. Kızı buzdolabının yine atıştıracak bir şeyler çıkarmakla meşguldü. Geldiğini duymamış olmalı. Hoş duysa da umursamaz diye. Gözlerini kısıp kızına baktı. Sahire buzdolabından bir parça salam, kaşar peyniri, hardal turşu ve bir şişe kola çıkarmıştı. Kendisine sandviç hazırlıyordu. Evde olduğu her dakika tıkınırdı. Yaşlı kadın onun bu kadar yemesine rağmen nasıl olup da duba gibi şişmanlamadığına hep gayret ederdi. Yine tıkınıyor musun diye homurdandı. Sahire pervasızca karşılık vermişti. Sana ne, keyif benim değil mi? Yaşlı kadın yılan gibi tısladı. Şıllık. Kız hemen karşılık vermişti. Cadı. Senden nefret ediyorum. Ben de senden. Ne zaman çekip gideceksin bu evden? Sen geberdikten sonra. Yaşlı kadın yutkundu. Sahire onun hayattaki tek açığı, başa çıkamadığı tek insandı. Yine de elinde olmadan mırıldandı. Ağabeyin dün gece yaralı döndü eve. Kız hiç oralı olmamıştı. Sandviçini ısırırken keyifle sordu. Hangisi? Büyük manyak mı, küçük manyak mı? Cemal'im. Ha, anladım. Akıllı geçinen sapığın. Beter olsun. Ne umuyorsun ki? Önünde sonunda belasını bulacak tabii. Laflarına dikkat etsene. Onlar senin özbeöz kardeşlerin. Kız başını iki yana salladı. Bundan her zaman şüphe etmişimdir. Belki de bu senin hep benden sakladığın sırrın olabilir. Muhtemelen beni akıllı birinden peydahladın. Ben senin kocanın çocuğu olamam. İmkanı yok. Yoksa o genetik bozukluk bende de gözükürdü. Rezil, sussana. İğrendiriyorsun beni. Asıl ben senden tiksiniyorum. Kim bilir hangi kapı arkasından biriyle düzüşürken bana hamile kaldın. Ama tohumunu taşıdığın adam sapına kadar akıllıymış bak. Bende hiç anormallik yok. Yeter artık orospu. Hala bak senden aldığım tek şey o işte, orospuluk. Ama sen o işi de yüzüne gözüne bulaştırmışsın. Genç yaşta belini düzeltemeden 3 çocukla bok gibi ortada kalmışsın. Geçirdiğin ve hayatının kaymasına sebep olan o gecede cabası. Yaşlı kadın Sahire'yi susturamayacağını biliyordu. Kes artık diye kükredi. Ama Sahire'nin ancak kendi isterse susacağını da gayet iyi biliyordu. Onu nefretiyle süzmeye devam etti. Neyse ki kızı da hızlı atıştırmaya, ağzındaki lokmaları keyifle yutmaya çalışıyordu. Sahire, sarı saçlı, beyaz ve pürüzsüz tenli, çini mavisi gözlü, ince kaşlı, çıkık elmacık kemikli, kısa ve dümdüz burunlu, ruj gerektirmeyen kırmızı dudaklı, bembeyaz dişliydi. Zayıftı ama göğüsleri çok iriydi. Tırnakları hep bakımlı ve manikürlüydü. Yaşlı kadının zaman zaman onu kıskanırdı da. Gençliğinde de asla onun kadar güzel ve bakımlı olamamıştı. Bazen kendisini de kızının babasının kimliğinden şüpheye düştüğü olmuştu. Oğullarının anyaş kocasından olduğuna hiç kuşkusu yoktu. Ama Sahire'nin bir zamanlar birlikte olduğu sarışın Bahri zabitinden olduğu fikrine onun da aklı yatardı. Çünkü o Bahriye subayına gerçekten çok benzerdi Sahire. Yaşlı kadın bastonuna dayanarak masaya yaklaştı ve iskemlelerden birine çöktü. Ne o, şimdi lokmaları mı sayacaksın diye mırıldandı kız. Ziftin peki niye? Niye lokmalarını sayacakmışım? Sahire anlamlı bir şekilde annesine baktı. Yine ne istiyorsun, para mı? Yaşlı kadın ezik bir şekilde susup önüne baktı. Bu anlardan nefret ediyordu ama yapacağı bir şey yoktu. Para değil mi? Yaşlı kadın kahır içinde mırıldandı. Söyledim, ağabeyin hasta. Biraz paraya ihtiyacımız var. Ona bakmam gerek. Bana ne? O sapıklarla ben mi bakmak zorundayım? İkisi de kazık kadar herifler. Biraz olsun çalışsınlar. Yaşlı kadın yavaş yavaş alttan almaya, nefret dolu sesini yumuşatmaya başlamıştı. Biliyorsun onların ikisi de hasta, çalışamazlar. Boş versene sen. Vurala amenna. Onu bir akıl hastanesine kapatmalı. Ama ya Volkan? Onun bir boku yok. Biri doğuştan sapık, diğeri sonradan olma. Hem üstelik iğrenç isteklerin uğruna sen onları bu yola ittin. Onları eğittin, üzerlerine baskı ve otorite kurdun. Zaten biraz babaları ayyaş rafata çekmişlerdi. Yani kafadan hafif kontaktılar. Sen de genç yaşta bu hale düşünce hayattan intikamını evlatlarından çıkardın. Onları kana alıştırdın. Asıl hasta ruhlu sapık olan sensin. Yaşlı kadın yeniden gerilmeye başlamıştı. Evin tek gelir kaynağı olan kızına mahkum oluşu çileden çıkarıyordu. Dayanamadı, ağzından yine hakaret dolu kelimeler döküldü. Orospu, seni gidi yılan seni. Asıl yılanın başı sensin. Hepimizi sen bu yola soktun, yalan mı? Artık içerideki kan emerek yaşayan o iki sapığa bakacak değilim. Bundan sonra benden para ve yardımını unut. Basıp gideceğim bu evden. Ne haliniz varsa görün, yetti be. Sahire bardağındaki kolanın arta kalanlarını da içerek hışımla yerinden fırladı. Annesinin yanından geçerek mutfaktan çıktı. Geriye sadece parfüm kokusunu bırakmıştı. Yaşlı kadın taş kesilmiş gibi iskemlesinde hareketsiz kaldı. Yapacağı pek bir şey yoktu. Uzun zamandır kızı üzerindeki otoritesini kaybetmişti. Sahire, evin tek maddi kaynağı olduğunu idrak ettiğinden beri isyana başlamış ve kendisini iplemez olmuştu. Gerçeklerin yüzüne vurulması yaşlı kadını çökertmişti. Tabii ki Sahire'nin ilk isyanı değildi bu. Sık sık her vesileyle ana kız münakaşa ediyorlardı. Ama Sahire şimdi evi terk etme tehdidinde bulunuyordu. Ne yapabilirdi şimdi? Yaşamın idamesi için paraya ihtiyaçları vardı. Ve bu parayı sadece Sahire bedenini satarak sağlıyordu. Yaşlı kadın da bastonuna tutunarak mutfaktan çıktı. Vural oda kapısını aralayıp koridora baktı. Mutfaktan akseden gürültülü konuşmalar kesilmişti. Yine annesiyle küçük kız kardeşi münakaşa ediyor olmalıydı. Hep yaparlardı bunu. Kendi evinde son derece ürkekti koca dev. Annesinden ödü kopardı. Onun için yaşam ancak sokağa çıktığı zaman başlardı. Yalnız veya ağabeyiyle beraber hiç fark etmezdi. Yeter ki bu korku dolu evden uzak olsun. Annesi niye kızmıştı acaba? Bir de Sahir'in annesine nasıl o kadar dikleştiği garibine giderdi. Aklının çözemediği tek şey kız kardeşinin cesaretiydi. Onun farklı olduğunu sezinliyordu ama o gücü nereden aldığını anlayamıyordu. Sahire tuhaf bir kızdı. Kız kardeşi kendisiyle hiç konuşmazdı. Hep yüzüne tuhaf tuhaf bakardı. Bazen gülümsediğine şahit olurdu ama derdinin nedenini anlamazdı. Annesine kızdırdığı zamanlar Sahire'den nefret ederdi. Çıplak ayaklarının ucuna basa basa koridorda birkaç adım attı. Aslında ne yapacağını bilmiyor, sadece uyduyduğu seslerin nedenini merak ediyordu. Ağabeyi Volkan yaralı olmasa da ona sorardı. Volkan kendisi gibi değildi. O her şeyi bilir, sıkılmadan, üşenmeden konuşur, açıklamalarda bulunurdu. Gerçi onun anlattıklarını da her zaman anlamazdı. Ama önemli de değildi. Ağabeyi kendisini sever ve kollardı. Sahire'nin odasının kapısının önünde durdu. İçeriye girip ona az önce münakaşanın sebebini sormak istedi. Ama kız neden bağırışıyorlardı acaba? Annesine bunun sebebini sormaya cesareti yoktu. Sahire de nasıl olsa söylemez, kendisiyle konuşmazdı. Ama dün geceden beri evde bir şeylerin ters gittiğini seziniyordu. Annesinin odasına kapıyı vurmadan asla girmezdi. Ama kız kardeşinin kapısını usulca aralayıp içeriye süzüldü. Sahire onu görmüş ama hiç oralamamıştı. Zaten olsa ne fark ederdi? Kız kardeşi hiç konuşmazdı ki. Sahire odasında kırmızı, avuç içi kadar küçük bir külotla dolaşıyordu. Soyunuyor mu, giyiniyor mu anlayamadı Vural. Başka erkekler kız kardeşlerine çekici bulabilirlerdi. Teni süt beyazı, göğüsleri dolgundu. Vural'a zayıf görünen kol ve bacakları zarif ve erotik olabilirdi. Ama kendisi çocukluğundan beri sekse karşı çok uzak olduğu için onların çekiciliğini ölçecek durumda değildi. Vural onun çıplaklığını hiç yadırgamadı. Zaten Sahire evin içinde annesinin ve Volkan'ın söylemlerine karşın çoğu zaman böyle yarı çıplak dolaşır. Hatta onları da alay ederek hiç umursamazdı. Şimdi de küçük ağabeyinin kapının önünde dikilip durmasından hiç iplememişti. Ama Sahire'nin ilk defa konuşması onu şaşırtmıştı. Ne o manyak, yoksa beni mi dikizliyorsun? Sapıklığın yeni bir boyut mu kazandı? Sahire'nin ne demek istediğini pek anlamamıştı. Ama onunla konuşması hoşuna gitmişti. Hatta sevindirmişti bile. Şuursuzca gülümsedi. Seni dikizlemiyorum dedi. Niye geldin öyleyse? Yoksa seni o cadı mı gönderdi arkamdan? Cadı mı? O kim? Kim olacak anan? Seni peydahlayan asıl orospu. Vural'ın yüzü ekşimişti. Sahire çok ayıp, çok ayıp. Annem duymasın. Duysa ne yazar? Eskiden size yaptığı gibi beni de mi kırbaçladığını sanıyorsun? Eski günleri anımsayan dev korkuyla irkildi. Annesinin elinde bastonuyla her an odaya geleceğini sandı. Hatta bir an hemen kardeşinin odasından çıkmayı düşündü. Ama annesi gelmiyordu, korkacak bir şey yoktu. Tüm cesaretini toplayıp sordu. Az evvel seslerinizi duydum, ikiniz de bağırıyordunuz. Bağırıyorsak sana ne, neden soruyorsun? Susmak zorunda kaldı dev. Neden sorduğunu bilmiyordu, yüzü sarardı. Sahire sütyeninin kopçalarını arkadan iliklerken kardeşine baktı. Yoksa seni yanıma cadı mı yolladı? Vural hemen itiraza kalkıştı. Hayır, hayır, ben kendim geldim. Neden, ne istiyorsun, para mı? Yo, bir şey istediğim yok. Genç kadın ilk defa ağabeyinin yüzüne üzülerek baktı. İçinde hafif bir acıma hissi oluşmuştu. Ne Volkan'ın ne de Vural'ın aslında bir günahları yoktu. Onlar feleğin sillesini yemiş doğuştan sapık yaratıklardı. Herhalde ayyaş bir babanın dejenere genlerini taşıyorlardı. Sahire'nin bu konulara aklı pek ermezdi. Ama annesinin doğuştan ruhen hasta iki oğluna daha da dejenere hale soktuğunu, baskı ve şiddet ile bazı sapık teamüllere ittiğini iyi biliyordu. Vural'ın kendisine hep komik gelen iri ve ablak suratını inceledi bir süre. Onun gülümsemesi abisine de sirayet etmişti. Anlamadan gülümsüyordu şimdi. Sana biraz para vereyim mi? Aa, istemem. Niye? Kendine istediğin bir şey alırsın. Benim paraya ihtiyacım yok ki. Annem Volkan'a veriyor. Mini eteğini giyerken Sahire zavallı koca dev diye düşündü içinden. Sonra ilk defa merakla kapılarak kardeşine yaklaştı biraz. Ne kadar iri olursa olsun ondan hiç çekinmezdi. Asıl domuz ve kötü niyetli olan Volkan'dan huylanırdı. Vural söylesene bana dedi. Neyi? Neden insanları öldürüp kanlarını içiyorsunuz? Dev sualin saçmalığı karşısında saf saf kardeşine baktı. O biri ihtiyaç dedi. Saçmalama, insanlar kan içmez. Ayrıca insanların öyle bir ihtiyacı da yoktur. Asıl sen bilmiyorsun, vardır. Seni kan içmeye cadı alıştırdı değil mi? Cadı kelimesini duyunca dev yine ürkerek kapının olduğu yana baktı. Nedense annesinin o kelimeyi duymasından korkuyordu. Sus sus Sahire, annem duyarsa çok kötü olur. Sahire gevrek bir kahkaha attı. Yoksa seni yine kırbaçlar mı? Yanılıyorsun, o artık bizi kırbaçlamıyor. Genç kadın omuz silkti. Herhalde sizi muma çevirdiğindendir. Muma mı? O ne demek? Boş ver Vural. Bugün seninle çok konuştuk sayılır. Hadi artık git odamdan dedi. Dev emir almış gibi bir robot gibi geri döndü, kapıya yöneldi. Ama tam çıkacağı sırada durup tekrar kardeşine baktı. Sahire diye fısıldadı. Genç kadın kendisine çok uzun gelen bu sohbeti kısa kesmek ve onu başından savmak istercesine humurlandı. Yine ne var? Dev aklı karışmış gibi yüzündeki şaşkın ifadeyle sordu. Sahi Sahire, insanlar kan içmez mi? İçmez tabii, koca oğlan. Öyleyse biz niye içiyoruz? Neden o insanları ve kedileri öldürüyoruz? Kız bir an durakladı. Sen bu soruyu cadı anana sor. Cevabı da o versin. Soramam ki. Kızar diye mi korkuyorsun? Dev tam bir teslimiyetle başını salladı. Evet. Sahire çantasını alıp kapıdan çıkarken, öyleyse sittin sene nedenini öğrenemezsin diye humurdandı. Gecenin karanlığı etrafa çökerken Vural yatağının içinde bağdaş kurmuş öylece düşünüyordu. Gelişmemiş zekası hala kız kardeşinin söylediği şeye aklının kabul edebileceği bir cevap arıyordu. Çok önemliydi bu. Gerçekten insanlar kan emmez miydi? O halde o ve ağabeyi neden kan emiyorlardı? Bu bir ihtiyaç değil miydi? Aklı iyice karışmıştı. Sahire'nin bu iddiasında sanki bir hakikat payı vardı. Nitekim annesi ve kız kardeşi şimdiye kadar kimsenin kanını emmemişlerdi. Ya da o hiç görmemişti. Bir an bu durumu annesine sormayı düşündü ama cesaret edemezdi. Ya kızarsa diye korktu. Keşke Volkan dün gece yaralanmasaydı. O iyi bir ağabeydi. Sorduğu her soruya karşılık verirdi. Ona bir yol gösterirdi. Gerçi onun da bazen kendisine kızdığı olurdu. Ama yine de iyiydi. Dün gece ona acımıştı. Sokakta onun evden çıkmasını beklerken hiç böyle bir neticenin olacağını beklemiyordu. Bütün kolu kan içindeydi ve ayakta duracak hali yoktu. Hemen yardımına koşmuş, eve kadar kucağında taşımıştı. Keşke kan emme sırası dün gece kendisinde olsaydı. Ağabeyine bıçak saplayan o adamı paramparça ederdi. Hemen odasına dönemedi. Annesinin oda kapısını aralayıp yatakta yatan Volkan'a baktı. Derin bir uykudaydı şimdi. Elinde olmadan ürperdi. Ya Volkan o yataktan kalkamasa ne olacaktı? Onsuz kan emmeye, avlanmaya nasıl gidebilirdi? Ayırım sonu, sayfa 257.